Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Levent İsmail Velioğlu bulunuyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sümeyra Hanım. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar sayın dinleyicilerimiz.
Evet hocam, geçen hafta Mevlana'dan bahsetmiştik. Hazreti Mevlana'yı bu bölümde de tanımaya devam edelim. Şems'le karşılaşmıştı Hazreti Mevlana. Şems'le kalmıştık. Dilerseniz buradan devam edelim.
Evet. Şimdi Mevlana'nın hayatını 3 kademede incelemeye başlamıştık. Birinci bölümü hamlık dönemi, ikinci bölümü pişme dönemi, üçüncü dönemi olarak da yanma dönemi olarak isimlendirmiştik. Bu yanma döneminin başlangıcı 40 yaş ve sonrası oluyor. 40 yaş civarında Hazreti Mevlana Şems ile karşılaşıyor. Bu dönemde Şems de 60 yaş civarında birisi. Şimdi tabii 40 yaş aslında insanın kendi içine kapandığı, yeni bir evreye geçtiği dönem olduğunu söylemiştik. Birçok insan bunu kendi hayatında da fark ediyor ve hissediyor. Şems de böyle bir dönemin başlangıcında Mevlana ile karşılaşıyor. Yani Şems Mevlana'nın karşısına geliyor ve onun karşılaşmasının hikayesini de geçtiğimiz derste anlatmıştık. Evet. Şimdi burada biraz Şems'in Mevlana'ya ne gibi bir tesiri olduğunu, Şems'in nasıl bir adam, insan olduğu üzerinde durmakta fayda var. Çünkü ömrünün geri kalan kısmını, yani bize Mesnevi'yi bırakmasına sebep olacak kısmının şekillenmesinde aslında Şems'in büyük etkisi var. Meseleye bu anlamda baktığımızda Şems'te şunu görüyoruz. Önce soyuna baktığımız zaman Şems'in iki rivayet var bu konuda, iki görüş var daha doğrusu. Birincisi Hindistan asıllı olduğunda şüphe yok. Yani her iki görüşte Hindistan asıllı olduğunu söylüyor. Birinci görüşte olanlar Şems'in babasının ve sülalesinin Hindistanlı ve gayrimüslim olduklarını söylüyorlar. Daha sonraki dönemde bunlar Müslüman olmuşlar. Bir soy olarak, sülale olarak Müslüman olmuşlar. Ve bunlara da Niv Müslüman, yeni Müslüman lakabı takıyorlar. Ve o dönemde yeni Müslümanlar olarak hatırlanıyorlar. İşte Şems böyle bir adamın oğlu. Bu tabii aynı zamanda tüccar. Ve tüccar olduğu için de zengin, yani evet. Hindistan'ın zengin tüccarlarından. İkinci görüş ise şöyle, Şems'in babası İsmailiye mezhebine mensuptur. Ancak daha sonra bu mezhebi terk ederek Ehl-i Sünnet görüşüne gelmiştir. Bir ikinci görüş de böyledir. Her iki görüşün de hangisinin doğru olduğu doğrusu çok önemli değildir ama bizim ana damar dediğimiz İslam dünyasının temelini teşkil eden orta görüşe Şems gelmiş durumda. Şimdi tabii Şems'in kişiliğine baktığımız zaman Şems bizim bildiğimiz klasik mutasavvıflar gibi değil. Yani işte hırpani kılıklı, fakir görünümlü birisi değil. Tüccar olduğu için zengin görünümlü. Hani Mevlana'yı da hatırlayacak olsak aslında Mevlana ile Şems'in birbirine ilgi duymasının temel sebeplerinden bir tanesi her ikisi de aslında asil soydan gelmedir ve bir çeşit üst kültür mensubudurlar. Bu yüzden birbirlerine de yaklaştığı doğrusu düşünülebilir. Şems zengin çocuğudur ve üstü başı çok şeydir, güzel giyimlidir ve doğrusu yakışıklı, boylu poslu da bir adamdır. Tabii 60 yaşına geldiği için de olgun bir görünüm arz etmektedir. Şimdi böyle bakınca diğer insanlara çok ciddi anlamda tesir ediyor. Yani gittiği yerde, vardığı yerde
dikkat çeken
birisi. Güzel elbiseler içerisinde zengin, soylu, asil, varlıklı bir adam görünümünde. Tabii Şems'in bir başka özelliği daha var. Şems normalde bizim mutasavvıfların sözünü ettiği kibriya ekolünden ya da işte azamet ekolünden gelen birisidir. Bu yüzden de ikili ilişkilerinde, sosyal münasebetlerinde böyle çok alttan alan, çok mütevazi birisi değildir.
Bizim bildiğimiz o mutasavvıfların aksine daha celalli galiba, değil mi?
Daha celallidir ve bildiklerini, düşüncelerini, görüşlerini açıkça söylemekten, dile getirmekten de hoşlanan birisidir. Şems'e karşı çevrenin, Mevlana'nın çevresinin tepkili olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur aslında. Dolayısıyla Şems sözlerini açıkça söyleyen birisidir. aslında çocukluk kültürleri itibariyle benzer özelliklere sahip olan iki insan, birisi 40'lı yaşlarda, birisi de 60'lı yaşlarda yan yana geldiğinde bir çeşit eski günlerini ve asırlarını hatırlayacakları bir sohbete kapanıyor.
Kaybettiklerini tekrar bulmuş gibi olmuşlardır galiba.
Evet.
Tabii bu da halkın da dikkatini çekiyor değil mi? O tabii. Medrese çevresindeki şey, Mevlana'nın öğrencilerinin falan tepkisini çekiyor evet. Hocam. Şems'le arasındaki dostluk. Evet hocam.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında insanın temel özelliklerinden bir tanesi de kıskançlıktır.
Hı hı.
Özellikle seven insanlar sevdiklerinin bir başkasına ilgi duymasının üzerine ciddi anlamda kıskançlık krizine girebilirler.
Tabii sevginin doğasında olan bir şey.
Evet, sevginin
çünkü.
Doğasında, tabiatında olan bir şey. Dolayısıyla Mevlana ile Şems muhabbetullah üzerine ve marifetullah üzerine sohbet etmek üzere, muhabbet etmek üzere hücrelerine çekildiklerinde bu günlerce 40 gün ile 3 ay arasında olduğu söyleniyor. Çekildiklerinde çevresindekiler tarafından büyük bir şeye sebep oluyor. Kıskançlık krizine sebep oluyor. Bir başka husus da kıskanılmasının temel sebeplerinden bir tanesi de Mevlana Şems ile Kimya Hatun'u evlendiriyor. Aslında Kimya Hatun'da Mevlana'nın oğlunun gözü vardır. O evlenmek istemektedir. Aslında kıskançlığın sebeplerinden bir tanesi de budur. Temel problemin çıkış sebeplerinden bir tanesi de budur doğrusunu isterseniz o dönemde.
Peki hocam Kimya Hatun kimdi, bunu bir hatırlayalım.
Kimya Hatun Mevlana'nın evlatlığıdır aslında. Yani öz kızı değil, kendi yanında yetiştirdiği birisidir. Hı hı. Bu sebeple de oğlu onunla evlenmek istiyor. Ancak Şems'le evlilik söz konusu edildiğinde Şems'le evlendirir. Çünkü Mevlana'nın temel maksadı Şems'le evlendirmesinin Şems'in aslında bir gün gideceğinden korkuyor. Bir gün kendisini terk edeceğinden ayrılacağından
aslında
korkuyor.
Aslında orada bağlamak istiyor galiba Şems'i.
Evet.
Hazreti Mevlana.
Bunun sebebi aslında atlıyorduk belki. İyi oldu bunu hatırlamamız. Şems'in bir lakabı da Şems'i Perende'dir. Yani gezgin Şems'tir. Şems bütün ömrü boyunca uzun seyahatlere çıkıyor ve geziyor. Aslında bir problemi var, bir sorusu var, bir sorusuna da cevap arıyor aynı zamanda. Şimdi buradan Mevlana ile Şems'in dostluğuna bir yol daha, bir ana damar daha bulmuş olduk böylece. O da nedir? Her ikisinin de gezgin olmasıdır. Hı hı. Her ikisinin de ömrünün önemli bir kısmını hicretle, yani seyahatle geçiriyor olmasıdır. Böylece aslında konuşacakları o kadar çok şey var ki, tecrübeleri o kadar, her ikisinde birikmiş o kadar çok tecrübe var ki, bunların bey değil 40 günde, hatta 3 ayda falan giderilmesi söz konusu değil. Belki bir ömür oturup muhabbet etseler, konuşsalar bu konuşma ve muhabbetini sürdürebilirler. Dolayısıyla Şems ile Mevlana arasındaki bu yakınlığın sebebi durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil. Bunlar aslında birbirlerine benziyorlar. İnsan dostluğuna baktığımızda o zaman da bunu görürüz. Normalde birbirlerine benzeyen insanlarla birbirleriyle dost olurlar.
Evet.
Yani böyle bir durum söz konusu. Ancak şunu da söyleyelim ki Mevlana'nın yanması döneminde ortaya çıkmış ve belki de Mevlana'yı ateşleyerek yakan adamla münasebeti öyle zannedildiği kadar uzun da değildir. Yani toplasan belki 3-4 seneyi geçmeyecektir. Özellikle iki dönem söz konusudur. Birinci dönemde Şems birkaç yıl sonra Konya'yı terk ederek Şam'a geçiyor. Tabii bunun üzerine Mevlana o sohbetlerini hatırlıyor ve o sohbetleri devam ettirmek üzere yana yakla Şems'i arattırıyor ve nihayet yazmış olduğu bir mektup sonucunda da Şems tekrar Mevlana'yı kıramayarak muhtemelen yanma işleminin tamamlanmadığını düşündüğü için Konya'ya geri geliyor olsa gerek. Konya'ya geri geliyor, bir süre daha birlikte oluyorlar. Bu sürenin sonunda da bir gün bu ayrılık bahsi kendi aralarında söz konusu edildiğinde ve Mevlana aslında hep korktuğu şey, her zaman korktuğu ve endişe ettiği şey başına geliyor ve bir gün Şems ortadan kayboluyor. Bu konuda çeşitli rivayetler var, çeşitli farklı görüşler var ama temel yaygın olan görüş Şems'in bir grup tarafından gece dışarı çağrıldığı,
öldürüldüğü
ve orada katledildiği, öldürüldüğü, orada bir kuyuya atıldığı fakat daha sonra cesedinin bulunamadığı tarzında bir görüş var. Başka bir görüşte Şems'in o gece çıkarak ortadan kaybolduğu, çünkü başına geleceği şeyi bildiği için ortadan kaybolduğu ve bir daha da Konya'ya geri dönmediği söyleniyor. Ama her iki halde de şunu söyleyebiliriz ki Mevlana'nın pişme dediğimiz, affedersiniz yanma dediğimiz sürecinin başlangıcı ve belki de tamamlanması Şems'te geçirdiği süre boyuncadır. Yani Mevlana'nın yanma süreci böylece Şems'te başlamış oluyor. Aslında bu 40 ile 50 yaş arasında da bu süreç tamamlanıyor. 50 yaşından sonra da Mevlana tabi bu şey süreci, yanma süreci devam ediyor ama ürün vermeye başlıyor. Hı hı. Biz işte bu kısma geldiğimizde de bizim için ele ele ders olarak göreceğimiz Mesnevi bahsine geçmemiz gerekiyor.
Evet hocam, şimdi Şems'le tanışıklığından falan bahsettik Mevlana'nın. Şems de gitti ve Mevlana 50 yaşlardan sonra kendi başında böyle medresede talebelerine ders vermeye devam etti. O zaman biz şeye geçelim, Mesnevi'ye geçelim. Genel anlamda Mesnevi nedir hocam? Dilerseniz bundan bahsedelim. Daha sonra Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden bahsedelim.
Evet. Şimdi bu süreçte Mevlana'nın pişme süreci dediğimiz 50 ile 65 yaş arasındaki süreç ya da 40 ile 65 yaş arasındaki sürecinde şeyle Şems'te olan bölümünü de böylece bitirmiş, hı hı, olduk. Bundan sonraki kısım ise bugün bize tesir eden, belki de bütün dünyaya tesir eden ve Mesnevi gibi eşsiz bir eserin ortaya çıkmasını ortaya şey yapan, sebep olan süreci konuşmamız, hı, gerekecek. Mevlana bu süreçte bir yere geldiğimizde Hüsamettin Çelebi bir gün akşam ziyaretine varıyor. Diyor ki efendim, diyor, bizden önceki şeyhlerin yazdıkları eserleri okuyor müritlerimiz. Bizim bu eserlerden onları kurtarıp okuyacakları ve sizin görüşlerinizi, sizin düşüncelerinizi öğrenecekleri bir eser, hı hı, meydana getirmenin zamanı gelmedi mi? Böyle bir şey yapamaz mıyız sorusunu sorduğunda aslında Mevlana'nın yapmak istediği şeyle muvafık kalmış oluyor bu soruyu sorduğunda. Zaten daha önce yazıp şeyinde, sarığında saklamış olduğu 18 beyti çıkartıp vererek Mesnevi sürecini başlatmış oluyor. Mesnevinin genel türüne geçmeden önce hemen şunu söyleyelim ki Mesnevi hani oturulmuş bir kenarda yazılmış ya da yazdırılmış bir kitap değildir. Günlük hayatın içerisinde akan ve günlük hadiselerle ilintisi kurulan bir çeşit bugünkü medya benzeri, mevkute dediğimiz, süreli yayın dediğimiz, hı hı, bir yayın tarzıdır. Ama biz önce Mesnevi'nin genel özellikleri üzerinde duralım. Mesnevi türü olarak nedir? Mesnevi her ne kadar Mevlana'nın kitabına ad olmuşsa da aslında ondan çok daha önce bir türdür, edebi türdür. Daha doğrusu şiir yazım türü olarak vardır. Ve bu şiir yazım türü Araplara has bir şeydir. Seneye kökünden gelmek, ki Arapçada bütün kelimeler sülasi mücerret dediğimiz üç harften türemişlerdir. Bu bizim hani saniye diye Türkçe'ye de geçmiştir, evet, ikinci demektir. Dolayısıyla Mesnevi kelimesi ikili mısra, iki mısradan oluşan bir edebiyat türüdür. Ve bu ilk olarak Araplarda ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz cahiliye dönemi Araplarında şiir çok, çok gelişmiştir. Önemli. Ve şiirle işte Kabe'nin duvarına asılan 7 şiirden bahsedilir. Her sene panayırlar yapılır ve bu panayırlarda dereceye giren, ilk 7 derecesini alan şiirler Kabe'nin duvarına asılarak burada insanların ezberlemesi ve uzun çöl gecelerinde bu şiirlerle mest olmalarını, hmm, sağlar. Peki şiir neden insan hayatında önemlidir sorusunu soracak ya da şiir insan hayatında neden gelişmiştir sorusunu soracak olursak, doğrusu bunu da biraz Mevlana'nın Mesnevisinde buluyoruz. Mevlana diyor ki sözün müşterisi kulaktır. Şimdi sözün müşterisi kulak olduğuna göre bu defa o sözün kulağa tınılı gelmesi lazım. Evet. Musikili gelmesi lazım. Kulağa hoş gelmesi lazım. Fonetiğinin ve ses ahenginin kulağa cezbedecek güzellikte olması lazım. İşte şiir dediğimiz söz dizini böylece ortaya çıkıyor. Ve bu göçebe hayatı süren Araplarda birinci derecede yaygınlaşmış oluyor. Şimdi bu Araplarda çok yaygın bir edebiyat türü olarak var. Daha sonra bu tür Farisilere geçiyor. Yani Mesnevi türü Farisilerin Araplardan aldığı bir edebiyat türü olarak varlığını sürdürüyor. Ve tabii Farsça, Arapça ve Türkçe'ye ve civardaki diğer dillere göre fonetiği daha düzgün olan bir şeydir, dildir. Hı hı. Yani ahengi daha düzgündür. Mesela bir Farisiyle oturup konuşsanız Farsça bilerek ya da iki Farsça konuşan insanı gündelik hayatını konuşurken, gündelik işlerini konuşurken dinleseniz bile çok müthiş bir ses uyumu ve ahengi vardır. Şiir gibi gelir ve bunu çok ciddi biçimde dinlersiniz. Dolayısıyla bu tür Farisler arasında, yani İranlılar arasında çok yaygın olarak sürerken buradan da Türklere geçiyor. Türklere nasıl ve neden geçiyor sorusunu sorduğumuzda da cevap olarak şunu söyleyebiliyoruz. Türklerin daha önce koşuk dedikleri aslında bir şiir türü var Türklerde. Hı hı. Yani özellikle bu ozanların sazla birlikte söyledikleri türdür bu. Mesnevi buna benzer. Buna benzediği için Türk edebiyatçılar da çok kolaylıkla bu türü almışlar ve çok zengin mesnevi eserleri, mesnevi tarzı eserler vermişlerdir. Burada şunu da hemen ilave etmekte fayda vardır. Türk edebiyatı bakımından ilk mesnevi Gazneli Mahmud'un Kutadgu Bilig adlı eseridir. Ben doğrusu onu da okudum. Çok güzel bir eserdir. Burada dinleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. O okurlarsa çok ciddi faydalanırlar. Yani hem de soyumuzun nasıl bir edebi türden geldiğini, nasıl ahlaki bir özelliğe sahip olduklarını da böylece anlamış olurlar. Tabii mesnevinin, klasik mesnevinin bazı özellikleri var. Bu klasik mesnevi 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Giriş bölümünde besmele, tevhid, münacat, naat, miraç, mucizat, methi çihari yari güzin, padişaha övgü, devlet büyüklerine övgü ve sebebi telif gibi bölümler bulunur. Yalnız burada bir şey söylemekte fayda var. Mevlana'nın mesnevisi bu bölümleri atlayarak başlamıştır. Çünkü Mevlana zaten kendine has özellikleri olan, kendine has şeyi olan, durumu olan bir adamdır. Mesnevi ile ilgili şu bilgiyi de verelim. 5 tane mesnevi sahibi olan kişiye de bir isim verilir ve bu verilen isimle de Hamse'dir bu isim. Hamse sahibi, yani 5 esere sahip olan da Hamse sahibi derler. Bizim edebiyatımızda Şeyhi ve Fuzuli Hamse sahibi şairlerdir. Mesnevi'nin temel özelliklerini anlatırken burada tabii Megazi kitaplarına ve Gazavatname kitaplarına değinmek lazım. O da yine Mesnevi türünün bir benzeridir. Mesnevi tarzına yazılmış eserlerdir. Bunlar da cenknamelerdir bir çeşit. Cenk hikayeleri anlatır. Buraya yeri gelmişken rahmetli babamı da yad etmek istiyorum. Evet, çocukken bize Ahmediye okurdu. Ahmediye biterdi, kış bitmezdi. Komşunun Megazi kitabı vardı. Ondan Megazi kitabını alır ve biz o Megazi'yi dinledik. Yani Hazreti Ali'nin cenklerini, Battal Gazi'nin cenklerini dinledik. Tabii burada şunu da hatırlatmakta fayda var. O da bu hikayeleri dinlediğinizde sadece kahramanlık öyküleri dinlemiş olmuyorsunuz. Sadece kahraman olmak istemiyorsunuz. O hikayelerde kahramanlar düşmanlarına karşı bile mert, adil ve cengaver davranırlar. Hile yapmazlar, huda yapmazlar, ayak oyunları yapmazlar. Çok merttirler ve düşmanlarıyla olan mücadelelerini bile ahlaki temel üzere sürdürürler. Böylece insan, geçmişte atalarımız ve Anadolu'da yaşayan insanlar, Anadolu bilgeliği buradan mülhem bir şeydir. Mert, ahlaki özelliklere dikkat eden ve komşularıyla olan münasebetlerini, diğer insanlarla olan münasebetlerini edep çerçevesinde sürdüren insanlar olarak yetişirler. Şimdi genel özelliklerini burada söyledikten sonra, mesnevi türünün bu özelliklerini söyledikten sonra artık şeye geçebiliriz.
Hazreti Mevlana'nın mesnevisine
geçebiliriz. Şimdi tabii Mevlana, biraz önce bahsettik. Mevlana farklı bir adam. Evet, kitabının adı Mesnevi'dir. Ama bu mesneviyi klasik mesneviden biraz farklı olarak başlar. Biraz önce söyledik, giriş bölümünün hiçbirisi bulunmaz ve direkt başlar Mevlana eserine. Biraz önce yine ifade ettik, onu tekrar anlatmakta fayda var. Hani insanların zihninde bir kitap görünce hemen şöyle bir şey canlanıyor. Müellif, yani kitabın yazarı bir kenara çekilmiş, oturmuş bunları yazmış ve daha sonra da telif etmiştir, yani neşretmiştir. Ama mesnevi böyle değildir. Mesnevinin yazımının 16 ile 18 yıl arasında sürdüğü rivayeti vardı.
Hocam, Mevlana'nın vefatıyla mı son buluyor yoksa?
Vefatından birkaç ay önce benim bilebildiğim kadarıyla.
Yani yaşasaydı Hazreti Mevlana devam eder miydi? Mesnevi?
Yok, bitiriyor zaten. Bitiriyor. Yani çünkü kitabın sonunda 6. ciltte diyor ki bu son cildimiz diyor. Onu ifade ediyor Mevlana. Ve Mevlana'nın tabii şeyi de var. Mesnevi'nin sıfatları da var. Mesela bir yerde Hüsemname ismini kullanıyor Mevlana, ama adı Mesnevi'dir ve Mesnevi ismini kitabına Mevlana kendisi koyuyor. Dolayısıyla buradan Mevlana'nın kitabının yaklaşık 16 ile 18 yıl sürdüğünü söyledikten sonra şunu ifade edeceğiz, etmemiz lazım. Mesnevi de aslında hikaye tarzında sözler vardır ve zaman zaman fabl tarzında hikayeler vardır. Ancak şimdi Türkiye'de baktığımızda birçok Mesnevi'den hikayelerin seçildiğini görüyoruz. Evet. Ama bence Mesnevi'nin asıl büyük yapan, Mesnevi yapan şeyler hikayeler değildir. Hikayelerden sonraki beyitlerdir. O beyitler gözden kaçıyor. Asıl dikkat edilmesi gereken, asıl üzerinde durulması gereken aslında o beyitlerdir. Şimdi bu temel özelliklere baktığımız zaman Mevlana'nın Mesnevisinde bu hikayeler ve fabıllar var. Ancak bu hikayeler ve fabıllar rastgele gündelik hayattan kopuk olarak değildir. Mevlana'nın bir kere Mesnevi'nin yazdığı iki bölüm vardır. Bir, kendi müritleri vardır, kendi öğrencileri vardır, kendi talebeleri vardır. Bunların yetişmesi için bu beyitleri söylüyor. Ve tabii Mevlana'nın Mesnevisinin temel konusu insandır. Hı hı. Aslında bizim İslam literatürü açısından söyleyecek olursak, beşer olarak insanı alıp insanı kamil haline getirmektir. İslam düşüncesinde beşer insanın maddi yanına deniyor. Hayvani yanı da içeriyor bu. İnsan ise ruhi yanını göz önünde bulunduran bir şeydir. Dolayısıyla bütün Müslüman yazarların ya da bütün Müslüman mutasavvıfların ve bütün Müslüman alimlerin yapmak istediği bir şey var insandan. O da şu: insanı beşer olmaktan çıkarıp insanı kamil haline, gerçekten iyi bir insan haline getirmesidir. Şimdi bugün Mevlana'nın Mesnevisinin tüm dünyada ses getiriyor olması, aradan 800 sene gibi uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala ilgiyle okunuyor olması, hala çeşitli dillere tercüme ediliyor olması, yani Batı'da Almanca'ya, Fransızca'ya, İngilizce'ye ve diğer lehçelere tercüme ediliyor olması, aslında insandaki bir damarı yakalamış olmasından kaynaklanır. Yani insani tarafını yakalamış olmaktan kaynaklanır. Burada hemen şunu ifade ederim. Yani insanda bir değişiklik yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. Bir Amerikalının aşkıyla bir Japon'un aşkı arasında bir fark yoktur. Aşık olduğu zaman ikisi de aynı özellikleri gösterir.
Evet, insan her yerde insandır diyorsun.
Evet, yani bir İngiliz cani ile bir Japon ya da Çinli cani arasında, katil arasında bir fark yoktur. İkisinin duyguları da aynıdır. Böyle olunca Mesnevi aslında bu insani özellikleri çok iyi tespit edebilmiş. Mevlana bu insani özellikleri çok iyi bildiği için bütün dünyadaki insanların ilgisini çekebilmiş ve bütün hala 800 sene geçiyor olmasına rağmen insanların okuduğu, ilgi gösterdiği bir eser haline gelebilmiştir. Tabii Mevlana'nın Mesnevisinin yazım sürecinin 18 yıl gibi uzunca bir zaman olduğunu ve burada yine hem o dönemin problemlerine cevap olduğunu hem de daha sonraki dönemlere cevap olduğunu ifade ederim. Peki Mevlana'nın Mesnevisinde anlatılan hikayelerin ya da özlü sözlerin sonraki dönemlerdeki insanlara tesir etmesinin temel sebebi nedir? O da şudur: Mevlana'yı ve Mevlana gibi insanları yetiştiren şey aslında Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim de evrensel bir kitaptır. İnsanın temel problemlerini bilir.
Zamanüstü bir kitap olduğu için.
Bu temel problemlere cevap verir. Hı-hı. Mevlana buradan etkilenerek büyümüş bir adamdır. Şehirlere baktığımız zaman, klasik şehirlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. O da şarihler kelime anlamları üzerinde duruyorlar. Mesnevideki kelime anlamları üzerinde duruyorlar. Umumi anlamlar üzerinde duruyorlar. Ve bu sözlerin, ifadelerin kaynaklarını tespit etmeye uğraşıyorlar. Bunu tespit etmeye uğraştıklarında ayet ve hadislere ulaşmış oluyorlar. Şehirlerin yaptığı şey bundan ibarettir. Aslında Mesnevi'nin birçok konusu, mevzusu ve anlattığı söz Kur'an-ı Kerim'de ya da hadislerde geçen sözlerdir. Bu anlamlarda da belki kıyamete kadar yaşayacak insanların umumi problemlerine cevap veren bir kitaptır. Bu sebeple hem yaşadığı döneme tesir ediyor. Yani şunu ifade edeyim ki Mesnevi'deki kaba gibi gözüken, sert gibi gözüken sözler aslında Mevlana'nın kendi muarızlarına, rakiplerine söylediği sözlerdir. Hı. Biliyorsunuz Mevlana'nın ailesi mutasavvuf bir ailedir. Yani tasavvuf geleneğinden gelmedir. Ama İslam dünyasında sadece tasavvuf geleneği yok. Aynı zamanda akli gelenek de var. Hı hı. Aynı zamanda felsefi gelenek de var. Aynı zamanda kelamcıların geleneği de var. Ve bunlar birbirleriyle de tartışıyorlar. İşte o ifadeler muarızlarına söylemiş olduğu eleştirilerden ibarettir. Bir de zaman zaman kötü insanlar var. Bu kötü insanların hallerini de anlatmak istiyor Mevlana. Buna sürrealist diyoruz. Hani Batı'da yaygın olan bir roman türü var, sürrealizm. Hı hı. Onlar kadar realisttir, gerçekçidir. Ve bunu söylediği zaman tabii bazen kaba ifadeler de ortaya çıkıyor.
Evet hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Mevlana'dan ve Mesnevi'den bahsettik ilk iki programda. Dilerseniz haftaya Mesnevi'den beyitlerle kaldığımız yerden devam edelim. Evet, programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Levent İsmail Velioğlu bulunuyordu. Ben Sümeyra Çiftçi, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.